Ayrım 12, sayfa 77. Bir şeyin var mı? Canın acıyor mu? Jülide sesi tanıyordu. Konuşan kaba çocuktu. Ama yüz ifadesi endişeliydi ve hiç kaba bir tavır içinde değildi. Jülide yine de kızdı. Kendine hakim olmaya çalışarak, "Yok bir şeyim, teşekkür ederim," dedi. Kitaplarını toplamak için eğildi ama sağ bacağı ağrıyordu. Kaba genç, "Bir dakika, bir dakika, ben toplarım," dedi. Demin Jülide'ye çarpan genç, elinde ıslanmış birkaç çizim ile yanına yaklaştı. "Özür dilerim Jülide, ben görmedim. Senin için ne yapabilirim?" diye sorarken, kaba genç Mario'nun çenesine bir yumruk indirdi. Mario şaşkın bir şekilde, "Sana ne oluyor, deli misin?" "Şımarık İtalyan züppesi, ben her şeyi gördüm. Bilerek ve isteyerek bu genç kıza çarptın. Belki bu kadar ziyan vereceğini düşünmedin ama çarpman bilinçliydi." Mario'nun ağzının sağ kenarından kan sızıyordu. Eliyle kanı silerken, "Hayır, hayır, öyle bir şey yok, özür dilerim," diye söyleniyordu. Ancak ses tonu hiç inandırıcı değildi. Jülide ne yapması gerektiğini kestiremiyordu. Kaba çocuğa bir şey dese yapışkan Mario iyice sırnaşacaktı. Mario bir şeyler söylese bir türlü kurtulamadığı kaba çocuğu daha çok cesaretlendirmiş olacaktı. Kaba çocuğa döndü. "Teşekkür ederim yardımların için. Ancak bana göre böyle bir kaba kuvvete gerek yoktu. Adım Kenan. Kenan Zergenoğlu. Benim önümde hiç kimse bir genç kıza zarar veremez. Bu benim soyumdan ve kanımdan biri ise çok daha fazla hassaslaşırım. Hele bu bir art niyet taşıyorsa. Bunu da nereden çıkardınız ki? Böyle şeyleri anında keşfetmek de benim özelliklerimden biridir. Yanlış diyebilir misin?" Jülide şaşırmıştı. Ne diyeceğini bilemiyordu. "Olayı gözetleyemediğim için bu konuda fikir yürütemeyeceğim. Tekrar teşekkürler," diyerek ıslanan kitaplarını ve çizim kağıtlarını alarak amfiye doğru yürüdü. Kenan da akademinin kapısından girerken kendi kendine söyleniyordu. "Vahşi kız biraz ehlileşmeye başladı. Daha çok ehlileşecek, kendime söz veriyorum." Yeşilköy Havaalanı'ndan yükselen uçağın 3. sırasında oturan yükselen ailesinin yüzlerinde bir huzursuzluk vardı. Jülide hem kızgın hem dalgın gibiydi. Annesi Müyesser Hanım ile bir haftadır teyzesinde misafir olmuşlardı. Bu bir hafta içinde Jülide ile Haldun'un durumundan başka bir şey konuşulmamış, bir yere çıkılmamıştı. Jülide o kadar bunalmıştı ki bir gün önce yine açılan konu çok kırıcı olmaya başlamış, Jülide'yi şüphe altına bırakmaya kadar gitmişti. Teyzesi, "Bu kadar oyalama yeter, artık bir söz yüzüğü takalım, öyle İtalya'ya dönün," demesi üzerine Jülide ayağa kalkarak, "Teyzeciğim, size daha kaç defa söylemem gerekecek. Ben Haldun'u hep bir abi olarak gördüm. Onunla asla böyle bir gelecek düşünmedim ve düşünmeyeceğim. Artık bunu lütfen anlayın ve beni rahat bırakın," dedi. Teyzesi de ayağa kalktı. "Müyesser, bu kızın böyle neler söylüyor. Herkes Avrupa'da nazik olmayı öğrenir, Jülide ise büyüklere karşı gelmeyi öğrenmiş. Hayatında başka biri var herhalde. Lafı geveleme de doğrusunu söyle, biz de yorulmayalım." Jülide deliye dönmüştü. "Sizin oğlunuza o gözle bakamam. Başka birinin olduğunu göstermez. Başka biri yok ya da vardır. Artık devir değişiyor. Lütfen fark edin. Aramızdaki akrabalığı ve yakın ilişkiyi zedelemeyin. Bana annem kadar emeğiniz vardır. Lütfen beni sizi kırmaya mecbur etmeyin. Kırdın bile. Müyesser, sen bir iki kelime söylesene. Kızından bu kadar mı korkuyorsun? Jülide, sen sus. Abla, sen de Jülide'yi anlamaya çalış. Haldun'u bir eşe olarak göremeyeceğini söylüyor. Bu kolayca anlaşılabilecek bir konu." Jülide talebelik yıllarından beri kendine verilmiş odaya koşarak girmiş, yatağına hıçkırıklar içinde yatmıştı. Ne akşam yemeğine ne de kahvaltıya inmemişti. Babasının gece geç vakit Ankara'dan döndüğünü duymuş, rahatlamıştı. Sabah erken saatlerde Alitalia hava yolları ile Roma'ya hareket etmişlerdi. Jülide hala çok üzgün ve çok kırgındı. Ayrılırken teyzesinin elini öpmek istemişti ama maalesef Müzeyyen Hanım elini geri çekerek başını çevirmişti. Bu da Jülide'ye çok dokunmuştu. Her şey hatır için yapılabilirdi ama evlilik asla. "Bunu büyükler neden anlamıyorlardı?" diye söylendi. Annesi de açıkça kendine karşı çıkmamıştı. Hatta Jülide'yi destekleyen bir iki şey mırıldanmıştı. Ama bu duruma fazlasıyla üzülmüş olacak ki Jülide'ye oldukça mesafeli davranmıştı. Akademinin açılmasına 5 gün vardı. Bu yıl Jülide'nin son senesiydi. Babasının daha 1,5 sene kadar İtalya'da kalması gerekiyordu. Akademi bittikten sonra belki bu eğitimi destekleyecek başka bir eğitim almaya devam ederdi. Tüm bunları zaman gösterecekti. Zara ile alışverişe çıkmışlardı. İkisinin de ellerinde poşetler vardı. Otobüsten köprünün başında indiler. Hava çok güzeldi. Roma çok güzeldi. Genç olmak ise her şeyden güzeldi. Yorulmak nedir bilmiyorlardı. Birkaç adım attıktan sonra Zara birdenbire bağırdı. Ay Jülide, Yusuf ile annesi geleceklerdi. Benim onları karşılamam gerek. Ne aptal kafalıyım. Ben hemen karşıya geçip bulduğum ilk vasıtayla geri dönmeliyim. İnşallah bir taksiye rastlarım da doğrudan havaalanına giderim. Yoksa Yusuf çileden çıkacaktır, diye söylenerek tehlikeli bir biçimde arabanın önüne atlayarak karşıya geçti. Jülide arkasından öylece baka kalmıştı. Yusuf, Zara'nın 2 yıldan beri arkadaşlık ettiği, aslen Süryani olan ve Hatay ilinde oturan, hali vakti yerinde bir ailenin çocuğuydu. Efendi, yakışıklı ve kültürlü bir çocuktu. Jülide de birkaç defa görmüştü. O da İtalya'da mimarlık okumuş, ayrıca mücevher yapımcılığı öğrenmişti. Geçen Haziran'da mezun olmuş, saraya yüzük takmak için ailesini çağırmıştı. Zara, Jülide'ye bahsetmişti. Ama alışveriş heyecanı kadınlarda her şeyi unutturabiliyordu. Karşı tarafta Zara'nın ne yaptığını gözetleyen Jülide, onun boş bir taksi bularak bindiğini gördükten sonra evine doğru yürümeye başladı. 10-15 adım gitmişti ki bir erkek sesi 40 yıllık ahbapmış gibi "Merhaba Jülide, Roma'ya tekrar hoş geldin." dedi. Bu her an her yerde olabilen bir yıldan fazla bir zamandır Jülide'nin gölgesi gibi dolaşan Kenan'dı. Jülide yine kızmış, yüzünü bir ateş basmıştı. Jülide bu çocuğa sert davranmamaya karar vermişti. Belki böyle bir davranış ile onu kendinden daha kolay uzaklaştırabilirdi. "Merhaba, siz de mi bu tarafta oturuyorsunuz?" "Hayır, ben Marcello ile bir bekar evinde yaşıyorum. Benim babam sefarette görevli değil ki, Karadenizli bir balıkçı. 6 çocuğunu balık tutarak büyütmüş. Böyle bir semtte nasıl oturayım ki?" Jülide içinden "ne boş boğaz bir genç, illa da bir gıcıklık yapacak," diye düşündü. Bu cevabı duymazlıktan geldi. Öylece yürüyorlardı. Birden Kenan önüne geçti ve kollarını Jülide'nin incecik biçimli vücuduna sardı. Öyle kuvvetli sıkıyordu ki kız şaşkın şaşkın yüzüne bakarken dudaklarını Jülide'nin dudaklarının üzerine kapattı. Büyük bir istek ve heyecanla öpmeye başladı. Jülide neye uğradığını şaşırmıştı. Poşet tuttuğu elleriyle onu itelemeye çalıştı fakat tuhaf bir şeyler oldu. Her karşılaşmalarında yüzünde hissettiği sıcaklık bütün vücuduna yayılmıştı. Çok büyük bir haz duymaya başlamıştı. Kanı tüm vücudunda hızlı hızlı dolaşıyordu. Elindeki poşetler yere düştü ve Jülide de iki kolunu Kenan'ın boynuna dolayarak bu ateşli öpüşmeye karşılık vermeye başladı. Nerede olduklarını, kim olduklarını unutmuş gibilerdi. Jülide çevresini insanların sardığını ve coşkuyla alkışladıklarını gördü. Birden irkilmişti. Bütün benliğiyle bu öpüşmenin devam etmesini istiyordu. Ama tüm iradesini kullanarak kollarını Kenan'ın omuzlarından çekip göğsüne yumrukladı. Vurmaya başladı. Jülide bağırıyordu. "Sen insan değilsin. Sen pervasız, saygısız, vahşi birisin." Kenan çevresine döndü. İtalyanca bağırdı. "Ne bakıyorsunuz yahu? Hadi çabuk uzaklaşın. Hayatınızda hiç mi öpüşen iki insan görmediniz?" Jülide ise durumdan Kenan'a hakaret ediyordu. Kenan yine gülerek, "Güzel kız, itiraf etmelisin ki çok ama çok güzeldi. Hiçbir kadını veya kızı bu kadar zevkle öpmemiştim. Bak ben itiraf edebiliyorum. Sen de kendini zorlatıp elit sefir kızını oynamaktan vazgeçsen kollarımda çok mutlu olacaksın." "Mutlu olmak mı? Kolların mı? Kolların kırılsın. Onu rüyanda bile göremezsin. Her gün biraz daha iğreniyorum senden." Kenan yine güldü. "Hadi canım, poşetleri bırakıp boynuma sarılan kimdi? Ben seni bu köprünün üzerinde öpeceğime dair kendi kendime söz vermiştim. Biliyor musun Jülide, seni ömrümün sonuna kadar hep böyle öpeceğim. Çatlak, defol. Sen evine girinceye kadar defolamam. Ya bir başkası da denemeye kalkarsa? Beni katil mi edeceksin? Sen gerçekten çatlaksın, diyen Jülide hızlı adımlarla yürümeye başladı. Kenan'ın arkasından kendisini takip eden ayak seslerini duyuyordu. Jülide ne kadar kızarsa kızsın, bu öpücükten çok büyük haz duyduğunu kabul etmek zorunda kalıyordu. Ne yazık ki bu hazzı duysa da, o öpücüklerin tekrarlanmasını istese de, o kaba adamı asla sevemez, onun oyuncağı olamazdı. Zira daha aşk çeşmesinde ilk karşılaştıkları gün sarf ettiği cümlelerle ne kadar havai, ne kadar kaba ve ne kadar şımarık olduğunu belli etmişti. Böyle bir gencin sevgilisi değil, arkadaşı bile olamazdı. Günlerden Kenan ile karşılaşmamıştı. Sözde "oh ne güzel, hayatımdan çıktı herhalde" dese de, içten içe karşıma çıksa, beni zorlasa da bir daha öpse diye düşünmeden edemiyor ve artık sadece kaba çocuk değil, Kenan'a değil, kendine de kızmaya başlamıştı. Ne Zara'ya ne de başka kimseye bu öpücükten bahsetmedi. İtalya hala çok karışıktı. Aslında tüm dünya karışıktı. İkinci Dünya Savaşı'nın yerinden oynattığı temel taşları hala yerine oturmamış ve şüphesiz güven de sağlayamamıştı. Mussolini, Hitler, Franco ve taraftarları ortalıkta olmasa da veya açıktan açığa görünmese de hala faşizme sıkı sıkıya bağlı taraftarları vardı. Bu belki azalacak, münferit olaylarla kendini gösterecekti ama galiba hiç mi hiç ölmeyecekti. Biraz hastalıklı ve zayıf karakterlerin böyle uçtaki ideolojilerin peşinden gitmeleri bu tip insanların zafiyetiydi. İşin tuhafı, faşizm ile ilgisi olmayan başka kötü niyetliler de faşizm kisvesi altında olaylar yaratabiliyordu. Hala Yahudilere karşı düşmanlık vardı ve hala sevilmeyen insan muamelesi görüyorlardı. Bunlar ancak o ortam içinde yaşayan, ayrıca gözlemci ruha sahip kişilerin fark edebildiği tek tük olaylar da olsa vardı. Takvime göre kışa girmeye sadece birkaç gün kalmıştım. Fakat bugün Roma'da hava fazlasıyla güzeldi. Jülide annesine dönerek, "Anne, kıyafetim nasıl?" diye sordu. Müyesser hanım kızına uzun uzun hayranlıkla baktı. "Çok güzelsin kızım. Öyle yakışmış ki üzerine beyaz beloranı al. Sonbaharın son günlerindeyiz. Anne, siz babamla küs müsünüz? Neden bu önemli kokteyle gitmemekte ısrar ettin? Bir aspirin alsaydın başının ağrısı geçerdi." "Yavrum, işin doğrusu, yıllardır bu tip toplantılar benim için hiçbir şey ifade etmedi. Hiç tanımadığım insanlara ne olursa olsun gülümsemek zorunda kaldığın, açık kapı vermemek için her adımına dikkat etmek mecburiyetinde olduğun, samimiyetten uzak toplantılardan yoruldum. Yorulmakla da kalmadım, nefret ettim. Artık arada sırada babana sen refakat edeceksin. Umarım eğlenirsin." Bu cevabıma rağmen Jülide annesiyle babasının arasında bir problem olduğunu hissediyordu. Fakat üstelememenin artık bir faydası olmayacağını da anlamıştı. Son bir defa boy aynasının karşısına geçti. Açık kumral saçları dalga dalga omuzlarına dökülmüştü. İpek kadifeden açık yeşil traples elbisesi tüm vücudunu sarıyordu. Yumuşak kadife sanki altında kendisinden daha yumuşak, taze genç bir tenin varlığını hissettiriyor gibiydi. Makyajı hafifti. Açık yeşil far gözlerini daha iri, daha etkileyici gösteriyordu. Üstü işli, yine aynı kadifeden yapılmış çantayı, beyaz tüylü bolero'yu da aldı ve kendini seyreden annesinin yanağına bir öpücük kondurdu. "Hadi için rahat olarak git, yeni filiz vermiş bahar dalım. Ben İngiliz klasiklerinden Aşk ve Gurur okuyacağım. Birinci cildi bitirdim, çok güzel bir roman." Jülide gecenin yıldızıydı. Çeşitli sefaretten gelen davetlilerin hepsi birbirinden şıktı. Ama hiçbiri Jülide kadar güzel ve çekici değildi. Büyükelçiler genellikle orta yaş civarında evli insanlardı. Ancak ikinci ve üçüncü katiplerin içinde bekar gençler vardı. Bunların hemen hepsi Jülide'nin çevresinde ateşe yaklaşmak isteyen pervaneler gibi dönüyorlardı. Jülide sıkılmamıştı. Ancak onu etkileyen biri yoktu. Fazla da zevk almamıştı. Toplantı bitmek üzereydi. İki genç arka arkaya jüri ile arkadaşlıklarını devam ettirme teklifinde bulundular.